Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan herkese iyi akşamlar. Okudukça programındasınız. Ben Deniz Yusuf Temizcan. Bu hafta Furkan Özkul ve Hamit Kardeş beylerle beraberiz. Furkan ve Hamit abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız diyelim Furkan'cığım?
Teşekkür ediyorum. İyiyiz. Sizler nasılsınız?
Bizler de iyiyiz. Hamit abi hoş geldiniz. Bu sizinle ilk programımız, yani ilk defa sizi burada ağırlıyoruz. Çok mutluyuz.
O mutluluk bana ait. Ben de Erkam Radyo'nun değerli dinleyicilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum. Esselamu aleyküm. Hayırlı akşamlar.
Aleyküm selam diyelim abi. Çok sağ olun. Bu programı malumunuz Selim Tiryakioğlu'la birlikte yapıyorduk. Ama bu hafta kendisi aşırı yoğun. O yüzden katılamadı. Hamit abi sizi biraz tanıyabilir miyiz? Biz sizi yakinen tanıyoruz ama dinleyicilerimiz için Hamit kardeş kimdir? Biraz bahsedebilir misiniz?
Hamit kardeş Batman'da doğdu. İlkokulu Batman'da okuduktan sonra ortaokul ve liseyi Diyarbakır'da tamamladı. Üniversite için geldiği İstanbul'dan bir daha ayrılmadı. Dünya Bülteni...
Hangi üniversite, hangi bölümde abi?
İstanbul Hukuk okudum. Dünya Bülteni haber sitesinde uzun süre editörlük, ardından haber müdürlüğü ve yazı işleri müdürlüğü yaptıktan sonra geçtiğimiz hafta ayrıldım.
Şu an işsiz misiniz abi?
Öyleyim. Yeni projeler arayışı içerisindeyiz. İnşallah hayırlısı.
İnşallah. Biz de güzel haberlerinizi bekliyoruz İnşallah. Abi yeni projelerle. Üniversiteden sonra devam etmediniz o zaman akademik hayata?
Yok, akademik hayata hiç girmedim.
Üniversite bitti ve iş hayatına girmiş oldunuz.
İş hayatına girdim. Fakat alanla ilgili değil, daha çok medya ve sivil toplum çalışmaları yaptım. Bunun yanında gençlerle birlikte eğitim faaliyetleri yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Uluslararası Genç Derneği bünyesinde hatırat okumaları yapıyoruz. Ayrıca tanıtım sayısını çıkardığımız Okur dergisinin de yayın kurulu üyesiyim.
Çok güzel abi. Okur'un şimdi birinci sayısını hazırlıyoruz malumunuz.
Evet.
İnşallah önümüzdeki haftalarda okuyucularla buluşacak.
İnşallah.
Furkan, bu hafta bize çeşitli kitaplar hazırladın.
Evet.
Neydi kitabın ismi? Ondan bahsedebilir misin biraz?
İlk bahsedeceğim kitap Batı'dan bir eser olacak. Umberto Eco'nun Düşman Yaratmak isimli eseri.
Evet.
Bu eser aslında Umberto Eco'nun farklı yazılarından bir araya getirilmiş bir eser. Zaten kitabın arkasına baktığımızda nasıl oluşturulduğu temeline yönelik bir ipucu veriyor. Umberto Eco Amerika'ya gittiğinde taksiye biniyor. Takside Pakistanlı bir şoför var. Ve nereli olduğunu soruyor kendilerine. İtalyan olduğunu söyleyince İtalya'nın düşmanı kim diye soruyor. Umberto Eco'ya. Bu soru üzerine zihninde bir şimşek çakıyor. Yani bir düşman yaratmak. Farklı ötekilikleri açıklayabilmek için, kimliği var edebilmek için bir düşman gerekliliği üzerine bir derleme yapmak düşüncesi geliyor.
Şöyle çok meşhur bir şey geldi aklıma. İşte 90'lı yıllarda Sosyal Sovyetler Birliği, Sosyalist Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra NATO kendine yeni bir düşman yaratmak istemiş.
Düşman arayışı içerisine girdi.
Evet ve İslam'ı seçti diye böyle genel bir anlatı vardır. Yani bu hani mesela...
Anlatı veya rivayet değil bu. Bizzat Thatcher'ın konuşmalarından, sözlerinden bunu anlayabiliyoruz.
İngiliz başbakanı mı?
Eski İngiliz başbakan 95'e kadar devam etti galiba. Hatırladığım kadarıyla tarihte yanılıyor olabilirim.
Yani devletler, kurumlar, yani bu herhalde modern dünyada var olmak için kendine rakip, düşman hep üretmek isterler herhalde.
Aslında bu varlığın doğasında var olan bir şey. Yani kimlik oluşturmak için bir öteki ihtiyaç duyulur. İlla bu öteki düşman olmak zorunda değildir. Ancak kendini diğerlerinden ayırt edebilmek için bizler ne diyoruz? Ben diyoruz. Ben bu ötekinin en temel öznesidir. Bu açıdan bakıldığında düşman olarak görülen varlıklar, devletler, sistemler artık her neyse, her ne grup ise bu da işin daha ziyade politik yönüne bakan kısmını zannedersem oluşturuyor. Bu bağlamda malumunuz 2000 yılından sonra özellikle hani az önce bahsettiğiniz Sovyetlerin çöküşüyle birlikte bir düşman yitirilmişti. 2000 ile birlikte bir düşman daha yaratılmış oldu. Resmi olarak ilan edilmiş oldu.
Evet. 2001'deki İkiz Kule saldırıları daha da taşlandı.
Tabii onunla birlikte şekillenmiş oldu. Tabii geçmişe baktığımızda aslında bu öteki dediğimiz ya da düşman dediğimiz kesimler her ülkede, her medeniyette var ola gelmiştir. Batı'nın düşmanı tırnak içerisinde Türk'tür. Ya da bizim öteki olarak koymuş olduğumuz şey Frank'tir, öyle değil mi?
Evet.
Alman da olsa, İspanyol da olsa, İngiliz de olsa biz onlara Frank deriz. Diyoruz. Yani bu bağlamda bir öteki olmuştur ve bu kitleleri, kimlikleri bir araya toplamıştır diyebiliriz.
Zaten bir insanın da kendisini en iyi tanımlaması öteki üzerinden oluyor. Hani evet. Biz mefhumu muhalif diyoruz. Yapılar, kurumlar, kişiler kendilerini anlatırken ne olduklarından ziyade ne olmadıklarını karşı taraf üzerinden, öteki üzerinden tanımlamaya çalışırlar. Bu belki işin kolayına kaçmaktır. Belki çok daha felsefi bir arka planı da vardır. Bilemiyorum. Ama bizde devletlerden tutun bireylere kadar insanlar şahıslar gerçek veya tüzel olsun öteki üzerine tanımlamaya çalışırlar.
Yani bu kimlik bir, ötekiyle oluşuyor.
Ötekiyle evet. Oluşuyor.
Evet.
İlginç bir husus.
Burada dikkatimi çeken bir başlık var. Şimdi kitabın tamamı zaten yazılarından müteşekkil. Wikileaks üzerine düşünceler diye bir...
Yani çeşitli yazıları mı derlenmiş?
Tabii, çeşitli yazılarını bu kitapta toplamış.
Bir de affedersin bir parantez belki açabiliriz burada Hamit abi, değil mi? Hani artık son zamanlarda özellikle Batı'dan gelen kitaplarda şeyi görüyoruz. Böyle birkaç yazarın çeşitli yerlerde yayınlanmış makalelerinden derlenmiş kitaplar veya o yazarın farklı farklı yerlerde çıkmış yazılarının, işte köşe yazılarının, makalelerinin vesaire derlenmesi. Böyle bir şey oluşmaya başladı artık.
Evet.
Yani kimse 300-400 sayfalık telif bir eser vermiyor. Son hani görünen
yani,
o.
Yani kurguda verilmesine rağmen.
Kurgu ayrı tabii.
Yani şeyle başladı biraz da zannedersem bu konuda ilklerden bir tanesidir. Maulov'un Çivisi Çıkmış Dünya.
Emin Mavlov.
Evet,
Yapı Kredi yayınlarını.
Kurgu dışı kitaptır. Farklı yerlerde yazdığı yazılar bu şekilde toplandı. Sonrasında da devam etti. Bizde aslında daha eskiye dayanıyor. Yani köşe yazılarının kitaplaşması.
Sen ne dersin Furkan? Böyle bir furya görüyorum ben yani son zamanlarda.
Yani bu aslında çok kolaya kaçmanın dışında bir şey diye düşünüyorum. Yani farklı zamanlarda, farklı olaylara binaen, yoğunlaştığı dönemlerde yazılan yazıların bir araya getirildiğinde ben farklı bir zenginlik ortaya çıktığı evet. kanaatindeyim.
Hani bir de bu mesela bağlamda... bazı okurlar sevdiği yazarın, işte köşe yazılarının toplanmasını istiyor. Veya diyelim Halil İnalcık diye çok kıymetli bir tarihçi var. Yani bunun mesela yazılarının böyle derlenip cilt cilt kitaplar haline getirilmesini bekleyen çok tarihçi vardır.
Tabii İş Bankası'ndan şu ana kadar 3 tane çıktı bildiğim
evet.
kadarıyla.
Devlet-i Aliye değil mi?
Evet.
Devlet-i Aliye.
Farklı yayın evlerinden de bu şekilde kitaplar çıktı. Bu bir yandan zenginlik olarak da düşünülebilir. Fakat şöyle bir handikap da var. Sürekli eserler veren, belli periyotta eserler veren yazarlar bir dönem ola ki ilham gelmemiştir. Farklı sorunlar çıkmıştır. O dönem kitap yazamayınca kendisini unutturmamak için
evet.
ya da gündemde kalabilmek için eski yazılarını toparlayarak da böyle bir kitap çıkarabiliyor. Yani Ahmet Mithat Efendi'nin İstanbul'u diye
evet.
bir çok ciddi bir çalışma çıktı. Doğru. Kültür AŞ yayınları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin. Bu ciddi bir akademik çalışmadır. Ama Ahmet Mithat İstanbul hakkında hangi cümleleri kurmuş diye kitaplarından tek tek birkaç cümle yaparak bir kitap oluştursak bu çok sığ bir eser
evet.
olabilir.
Kesinlikle.
Zaten popüler kültüre hitap eden de bir şey oluyor. Bazı yayın evleri biliyorsunuz bu tip kitaplar çıkarıyor. Bu daha çok böyle o ergen dediğimiz işte liseli evet. gençlere hitap eden çeşitli aforizmalar şeklinde de ortaya çıkabiliyor. Geçmişte görmüştük. Bir ekleme belki yapılacak olursa mesela Batı'da akademik olarak bir takım konferanslar veriliyor. Bu konferansların kitap haline getirilmesi şekliyle de hakikaten ciddi kırılma noktaları oluşturan eserler de ortaya çıkmış. Geçmişte belki bunu ifade edebiliriz.
Evet.
Derleme kurgu bağlamında. Benim kitap üzerine söyleyeceklerim bu kadar.
Kitap kaç sayfaydı Furkan?
Kitap Doğan Kitap Evi'nden çıkmış. 293 sayfa.
Umberto Eco'nun bildiğim kadarıyla yanılıyorsam düzeltin Hamit abi. Başka yayın evlerinden çıkan kitapları var.
Tabii candan çıkan romanlar var.
Evet, candan çıkanlar var. Sel var hatırladığım kadarıyla. Mesela böyle Orta Çağ, Yeni Çağ diye mesela yine derleme.
Foucault Sarkacı var en meşhur. Evet.
Mesela Gülün Umbert Rengi. Eko'nun derlediği ama çoğunlukla başkalarının yazdığı. Hani editörlüğünü yapıyor veya işte bir giriş yazısı yazıyor. Ama kitap hani bu da bir ticaret nihayetinde çok satsın diye Umbert Eko ismi konuluyor.
Yani bildiğim kadarıyla bir şeyler var. Everest'te mi çıkmıştı bir tane?
Evet. Everest'de
Everest'de olabilir. Geniş büyükçe bir şeydi. Evet. Editörlüğünü yapmıştı Umberto Eco.
Evet. Evet. Gül'ün Adı bildiğim kadarıyla en meşhur kitaplarından
o
bir tanesi.
O roman, kurgu kitap.
O da çok harika bir kitap.
Çok evet.
Onun filmi de yapıldı
biz
bu
bütün,
arada.
Evet. Bütün dinleyicilerimizi ben tavsiye ederim.
80'li yıllardaydı zannedersem.
Foucault Sarkacı var yine.
Foucault Sarkacı.
Foucault Sarkacı.
Ya benim dikkatimi çeken Umberto Eco kitaplarında ayrıntıya çok önem vermiş. Zaten kendisi çok okuyan bir insanmış. Geçen senelerde kaybettik. Hı hı. Ayrıntılarda çok ciddi noktalar yakalanabiliyor. Hı hı. O dönemin tarihiyle ilgili, efendime söyleyeyim, ana hatlarının dışında insana hitap eden bir takım boyutlarını görmek mümkün. Çünkü bir kurgu yapıldığı zaman insanın bazen böyle birazcık o kendi kurgusu içerisinde hapseder bir tonu da olabiliyor eserlerin. O ayrıntılar zenginleştiriyor diye düşünüyorum. İnsan hayal dünyasını, hayal gücünü, ufkunu vesaire.
Simyacı da buna aitti değil mi?
Yok, Simyacı Paulo Coelho.
Ha, Paulo Coelho, affedersiniz.
Umberto Eco ile ilgili benim hatırladıklarımdan biri şöyle. Geçen yıllarda bir iki veya üç yıl önce olabilir. Hürriyet Gazetesi onunla bir röportaj yapmıştı. Evet. Röportajı yapan hanımefendi, hani Türkiye hakkında ne düşünüyorsunuz veya işte Türkiye'deki son olaylar hakkında ne düşünüyorsunuz gibi bir şey sormuştu. Umberto Eco da böyle hani tarihi bir ders niteliğinde sadece böyle küçük ülkeler kendileri hakkında ne düşündüğünü başkasına sorarlar. Bir Amerikalı başka bir ülkeye gidip Amerika hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormaz diyerek çok da güzel bir şey ders vermişti. O da benim hatırladıklarımdan biridir. Furkan çok teşekkürler kitap için. Hamit abinin önünde de ben çeşitli kitaplar görüyorum. Belki ilerleyen dakikalarda ona bahsedecek. Öncesinde ben bu haftanın dergisi olarak Genç Dergi'nin son sayısından bahsetmek istiyorum müsaadenizle. Genç'in Mart sayısı 18'inde seçilmişlerdi manşetiyle çıktı. Çok güzel röportajlar ve dosya konuları var. Ana dosya konusu 18'inde seçilmişlerdi. Gökhan Gökçek hazırladı. Yine her sayıda olduğu gibi bu sayıda da devam eden Türkiye gündemi, dünya gündemi diye güzel köşeleri var. Mehmet Niyazi Özdemir'le bir röportaj var bu sayıda. Yine Yunus Emre Tozal'ın bir yazısı var. Bilal Yorulmaz'la bir röportaj var. Orhan Durgut'la röportaj var. Ümit Sönmez'le hakeza birer röportaj var. Sinan Özgenç'in "Bugün Allah için hangi kepsi paylaştın?" başlıklı hoş bir yazısı var. Özellikle onu atlamamalarını tavsiye ederim. Osman Nuri Topbaş hocamızın "Gönül Dergahı'ndan Hikmetler" yazısı var. Selim Tiryakioğlu'nun, şu an aramızda değil programı beraber yaptığımız arkadaşımızın "Durlanmış Kelimeler" diye onun bir kelime köşesi var. Evet. Furkan biliyorsundur.
Evet.
Çeşitli kelimelerin hani köklerine dair uzmanlık alanında olduğu için bahsettiği bir köşe. Bu sayıda da yine güzel kelimelerden bahsetti. Mehmet Dinç Bey'in "Odadaki Fil" isimli bir yazısı var. Ayşegül Genç'in "Kırlangıç Uşağı" diye bir yazısı var. Biz bendenizin okursanız diye bir köşesi var. Bu da Hamit abi yeni bir köşe. Aslında geçen sayıdan başlattık ama bu sayıda biraz daha detaylı işledik. Hem yayın dünyasında neler oluyor, hem böyle ufak böyle notlar haber tadında ya da kitap tanıtımları tadında böyle naçizane bir köşe. Genç'in bu Mart sayısı yine dolu dolu 126. sayısı oldu. 11 yılı geride bıraktı. Bir dergi için hakikaten yürümesi zor, meşakkatli bir yolu yürüdü, bitirdi. Çok güzel. Umarız nice 10 yılları aşar diye dua ediyoruz. Genç Dergi genel olarak böyle.
Bir dergi için zaten 10 yıl demek artık ergenliğini tamamlayıp olgunluk çağını verdiği.
Yani 3 nesil gelir. Belki hani eksikmiş diyebiliriz değil mi?
Evet.
Evet ya, üniversite nesli olarak düşünecek olursak. Evet. 11 yılda 3 tane fakülte bitirilebiliyor.
Evet. Bir de mümbit bir yer. Genç. Bünyesinde farklı dergiler artık çıkmaya başlıyor. Editörler yetiştiriyor, tasarımcılar yetiştiriyor. Stajyer olarak girip çok daha iyi noktalara gelenler de olabiliyor. O anlamda bir mektep. Hamit abi, sizin Hatırat Okumaları diye bir çalışmanız var.
Evet.
Kaçıncı kitabı tamamladınız abi en son?
Biz geçen sene sezonu bitirdiğimizde 16. kitabı tamamladık.
Çok güzel. Bu dönem kaç tane okudunuz?
Bu dönem 5 tane falan yaptık. Şu an sayı olarak aklımda olmayabilir.
Toplam 21 kitabı bitirdiniz.
Toplam 21 tane kitabı bitirdik. Fakat biraz, bunun 4 tanesi aynı kitap olarak düşünülebilir. Ali Uyukurucu hocanın hatırası.
Ama yine kitap adeti olarak 21
evet,
kitap.
Evet, 21 kitap.
Abi çok olarak güzel. Böyle bir ufak hani bir kitleyle, değil mi? Öğrenci
tabii,
kitlesiyle
yani
devam ettiriyorsunuz.
8 kişi veya 15-20 kişi yaptığımız dönemlerde oluyor. En az 6-7-8 kişiyle veya en fazla 20'ye yakın kişiyle oturuyoruz.
İstanbul Fatih'te Gazanfer Ahmet Lisesi'nde
orada yapıyorduk fakat artık Üsküdar'daki genç derneğini de yapmaya başladık. Çünkü cuma günleri yapıyoruz. Gazanfer Ağa biraz yoğun oluyor cuma günleri. Üsküdar'daki merkez daha sakin.
Sadece erkeklere mi yapıyorsunuz abi?
Evet, sadece erkeklere yapıyoruz.
Biraz açar mısınız? Hatırat okumaları nedir? Neler yapılıyor? Ne tür kitaplar okudunuz?
Şimdi hatırat derken aslında devlet adamlarından, İslam alimlerine, sıradan bir askerden, çok değerli bilim adamına kadar çok farklı yelpazede insanlar hatıralarını yazmak zorunda hissetmişler. Ben hatıratları birkaç bölüme ayırmıştım. Birincisi günah çıkarmak için yapılan hatıratlar. Hani toplumda yanlış anlaşılmış insanlar aslında sizin bildiğiniz gibi değil deyip de kendisini savunduğu ve kendisini anlattığı hatıratlar. Tarihteki bazı muhaliflerin bir şeye karşı çıkmak için yazdığı hatıratlar. Bunlar da biraz da kendisini haklı çıkarmak için yazdığı hatıratlar. Ve bunların tamamında da aslında bir kibir, bir benlik söz konusu. Üçüncü çeşitte ise belki de bunlar yazmaya zorlanmış hatıratlardır. Önemli İslam alimlerinin veya hoca efendilerin talebelerin ısrarı üzerine yazdığı ve sonraki nesillere de örnek olabilmesi için yazılan hatıratlardır. Biz bunların tamamına giren çeşitli kitaplar okuduk. Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın Biraz da Ben Konuşayım. İsmine bakarak nasıl bir tür olduğunu anlayabilirsiniz.
Yani hiç konuşamamış. Bir de ben konuşayım.
Bu kategorize olayı fakire ait. Yani bilimsel bir altyapısı falan yok. Fakat son 4-5 yılda ağırlıklı olarak okumalarımın %80'i, haftada ortalama bir kitap bitirdiğimi varsayarsak %80'i hatıratlardan
abi
olmuştu.
Çok hoş bir hobi diyebiliriz aslında buna.
Çok. Farklı hatıratlarda aynı olay çok farklı şekilde anlatılıyor. Bunları bir araya getirdiğinizde ortaya çok hoş ürünler çıkabiliyor. Ve aslında eğer yazmayı seviyorsanız mesela 3 farklı hatırattan aynı olayı okuduğunuzda çok müthiş bir makale yazabiliyorsunuz.
Ben lise dönemindeyken bir hatırat okumuştum. Aşık Mahzumi Paşa'nın Cemalettin Afgani'ni üzerine yazmış olduğu bir hatırat. Orada mesela çok ciddi güzellemeler vardı. Eleştiri yoktu çok fazla. O dikkatimi çekmişti. Ve Cemalettin Afgani birazcık daha abartır cinsten yazdığı kanaati bende hasıl olmuştu. Ancak şöyle bir şey de var. Tarih hakkında, o dönem hakkında ciddi bilgiler veriyor. Entelektüel camia hakkında ve bununla birlikte siyasi çekişmeler vesaire. Çok renkli bir hayatı var biliyorsunuz Cemalettin Afgani'nin de.
Cemalettin Afgani'nin kendi hatıratı da var.
Evet.
Hatta şu önümde Klasik Yayınlarından Arap Gözüyle Osmanlı serisinden çıkmış. Biz Osmanlı'ya neden isyan ettik? Kral Abdullah, Ürdün'ün ilk kralı. Şu anki Ürdün Kralı Abdullah'ın dedesi Kral Abdullah. Bu seri içerisinde Cemalettin Afgani'nin hatıraları da yayınlandı.
Ben Klasik Yayınlarından görmüştüm ama Aşık Mahzumi Paşa yazıyordu altında.
Evet, o Cemalettin Afgani'nin hatıraları. Tamam.
Evet,
kendisi
evet.
Onunla konuşmuş. Hı-hı. Ve onun ilk nüshalarından bir tanesi de Genelkurmay'ın kütüphanesinde saklıdır. Genelkurmay'ın kütüphanesinde bulunuyor orijinali, el yazması. Biz Osmanlı'ya neden isyan ettik kitabından da söz etmiş olduk. Cuma günü yapacağımız hatırat okumaları oturumunda bu kitabı tahlil edeceğiz. Kral Abdullah Sultan Abdülhamit Han'ın zorunlu olarak İstanbul'da ikamete tabi tuttuğu bir Arap yönetici. Sonrasında bizim bildiğimiz tarihi bilgilere göre İttihat ve Terakki'nin baskısıyla Hicaz'a vali olarak atanmış ve sonrasında Osmanlı'ya isyan etmiş bir emir. Fakat Kral Abdullah'ın hatıratlarında bu bildiğimiz gerçeğe aykırı olarak aslında İttihat ve Terakki kendisini istemediği halde Sultan Abdülhamit Han onu Hicaz'a vali olarak atadı. Dolayısıyla Osmanlı'ya neden isyan ettiği konusunda biz Osmanlı'ya değil İttihat ve Terakki yönetimine isyan ettik gibi bir sonuç çıkıyor hatıratın genelinden. Böyle de bir handikap var. Biz Kral Abdullah'ı mesela İttihat ve Terakki'nin zoruyla Hicaz'a vali tayin edildiğini biliyoruz. Fakat Kral Abdullah belki de hedef şaşırtmak için ya da kendisini haklı çıkarabilmek için, isyanını haklı çıkarabilmek için. Biz Osmanlı yönetimine değil İttihat ve Terakki'nin yanlış uygulamalarına isyan ettik iddiasını haklı çıkarabilmek için kitabın genelinden böyle bir şey anlaşılıyor. İnsanın kafasında soru işaretleri oluşturuyor hatıratlar. Bu sebeple önemli. İnsanlar soru sormasını öğreniyor hatıratı okudukça. Ki birçok ilmin başı da ilmin en önemli meselesi de soru sorabilmektir. Bu sebeple hatıratlar hakikaten önemli diye düşünüyorum.
Bu grupla hatırat okumalarınız boyunca 21 kitap okuduk dedik. Bunlar arasında sizi en çok etkileyen hangisiydi abi? Hangi kitaptı? Belki hani bunlar arasında seçim yapmak zordur ama.
Evet, hakikaten zor fakat aslında biraz da ben konuşayımla başladık. Böyle arkadaşlar ilk defa çoğu ilk daha önce bu kadar büyük kitap okumamışlar. Üniversite çoğu üniversiteye yeni gelmiş. Biraz ağır olsun, akıcı olmasına rağmen iyi bir dili var Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın ve insanın kafasında ciddi soru işaretleri oluşturuyor. Özellikle İstanbul'un işgal yıllarında ve Sevr'i imzalayanların arasında bulunuyor Rıza Tevfik Bölükbaşı. Orada da kendisini savunuyor zaten birçok konuda. Yani böyle bir kitapla başladık ve bildiğimiz bilgilerin dışında çok ciddi ayrıntılar veriyor Rıza Tevfik Bölükbaşı orada.
Yani sizi en çok etkileyen kitap o mu oldu?
Yok, çok farklı bir kitaptı. Etkiledi fakat Ali Ulvi Kurucu Hoca'nın hatıratı ki Okur Dergisi'nin birinci sayısı içinde kısa bir tanıtım yazdım.
Yeni sayıda evet böyle bir yazısı var Hamit abimizin.
Hakikaten çok etkiledi beni Ali Ulvi Kurucu Hoca'nın. Orada Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra İslam dinini yaşama imkanı bulamayan Müslümanların Orta Doğu'ya göçünü, hicretini çok güzel bir şekilde anlatmış Ali Ulvi Kurucu Hoca. Çünkü o dönemde ezanın Türkçe'ye çevrilmesi, Kur'an-ı Kerim tedrisatının yasaklanması gibi.
Konya'nın da en büyük manevi mimarlarından birisi olarak sayılabilecek Hacı Veysade Mustafa Kurucu'nun
yeğeni. Dedesi aslında ismi çok duyulmamasına rağmen çok daha değerli bir insan. Dedesiyle ilgili hatıratlarını okurken ben dedesinden çok etkilendim. Oraya gelecektim yani, ben zaten.
Ben de dilini mesela çok aşırı derecede beğendim. Ali Ulvi Kurucu o kitabını. Tabii Ertuğrul Düzdağ'ın da kuşkusuz çok büyük katkısı vardı.
Akıcı bir dili var.
Çok akıcı bir dili var ama zaten konuşma dili. Yani deşifresi yapılmış. Röportaj yapılmış Ali Ulvi Kurucu Hoca'yla ve onun deşifre edilmesinden oluşmuş bir kitap. O sebeple sanki dedemiz konuşuyormuş gibi dedemizi dinliyoruz. Dedemizin hatıralarını dinliyoruz gibi bir izlenim oluşuyor.
4 cilt olarak kaynak yayınlarından çıkmıştı ama şu an herhalde baskısı yok.
Baskısı
İnşallah yeni bir yayın evinden.
5. cildi de yolda idi. Ertuğrul Hoca 4'ün ön sözünde yazmıştı.
Umarız o da yani bütün kitaplar tekrar basılır olarak diye temenni edelim. Programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Kalbin Sesi Erkam Radyo'da. Ben son bir kitaptan bahsetmek istiyorum müsaadenizle, öyle kapatalım. Kronik yayınlarından çıkan Selçuklu'nun Şifreleri. Şubat 2017'de yeni, daha taze çıktı bir kitap. Bize de gönderdiler sağ olsunlar. Kronik Yayınları yeni bir yayın evi. Adem Koçal Bey var, yayın evinin yayın yönetmeni ve bu kitabın da hazırlanışında büyük katkısı var. Kitabın editörü Can Uyar, kapak tasarını Cumba yapmış. Talha Uğurluel ve Cansu Canan Özge'nin birlikte hazırladıkları bir kitap. Selçuklu'nun Şifreleri. Kitabımız tamamıyla renkli bir kitap. Çokça fotoğraf ve hani görsel bir zenginlik var. 248 sayfa. Kaynakçası oldukça zengin. Bir anlamda hani bir popüler tarih dediğimiz bir son zamanlarda bir akım var. Ona dahil edilebilecek bir kitap bu. Selçuklu dönemindeki bazı kilit olaylara ve özellikle Selçuklu Devleti'nin tarihi sürecine değiniliyor bu kitapta. Cansu Hanım ve Taliha Beyler malumunuz televizyon programlarıyla biraz ünlendiler son zamanlarda ve peş peşe televizyon programlarından da hani mülhem kitapları çıkıyor. Bu kitapta çeşitli bölümler var. Türklerin Müslümanlığı diye mesela birinci bölüm bu şekilde başlıyor. Oğuzlar ve Selçuk Bey var. Gazneliler ve Aslan Yapku var. Büyük İttifak, Tuğrul ve Çağrı Bey var. İki büyük hedef var. Böyle devam ediyor. 12 tane ayrı bölüm var. Selçuklu'ya dair ilgisi merakı olanların çokça faydalanabilecekleri bir kitap bu. Özellikle görsel zenginlik bakımından da oldukça doyurucu bir çalışma diyebiliriz. Bazı görselleri çizim, bazı görselleri mesela Kudüs görselleri görüyorum, gerçek görseller. Kitabı biraz daha farklı bir hale sokmuş diyebiliriz. Herkese tavsiye ederiz. Bu haftalık programımızın sonuna doğru yaklaştık. Hamit kardeşe bize eşlik ettiği için bu hafta çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki programlarda da kendisini sık sık burada görmeyi çok arzularız.
İnşallah.
Furkan çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Peki, hayırlı akşamlar dileriz. Erkam Radyo'da Okudukça programının sonuna geldik. Bundan sonraki programda da buluşmak üzere diyelim. Hayırlı akşamlar.